Devlet dairelerinden birinde, bunun hangi daire olduğunu hiç belirtmeyelim. Çünkü sivil ya da askeri bütün devlet daireleri ve buralarda çalışan görevliler adlarının ya da görevlerinin herhangi bir biçimde anılmasına çok içerliyorlar. Bugün artık herkes kendine yönelik küçücük bir iddiayı tüm topluma yönelik ağır bir aşağılama olarak alıyor. Daha geçenlerde konuşuyorlardı. Adını şimdi anımsayamadığım illerden birinde jandarma komutanlığı yapan bir yüzbaşı makama başvurarak devletin yasalarının ayaklar altına alındığından, onun kutsal adının kirletildiğinden yakınmış. Dilekçesinin ekinde de kanıt olarak kaldırım taşı gibi koca bir cilt aşk romanı sunmuş. Aşk romanının kanıt gösterilmesinin nedeni yaklaşık her 10 sayfasında bir jandarma komutanı lafının geçmesi. Komutanın hatta arada bir zil zurna sarhoş görüldüğünün belirtilmesiymiş. Onun için biz neyimize lazım? Başımıza herhangi bir tatsızlık gelmemesi için olayımızın geçtiği yerden, devlet dairelerinden birinde diye söz ettik. Evet efendim, devlet dairelerinden birinde bir memur çalışıyordu. Memurumuzun öyle olağanüstü bir görüntüsü olduğunu söyleyemeyiz. Boyu kısaca, yüzü çopurca, seyrek saçları kızılca, gözleri bozukçaydı. İki yanı kırışıklıklarla kaplı yüzü ise şu hemoroidal dedikleri renge bürünmüştü. Memur hastalığı sayılan basurdan dolayı herhalde. Ne gelir elden? Petersburg iklimi demişler buna. Memurun unvanına gelince, ki bizde memurdan söz edildi mi ilk bu belirtilir. Kendilerine bir şey yapamayacaklarından emin oldukları garibanlara yüklenmek gibi tuhaf hünerler edinmiş olan pek çok yazarın sivri dilleriyle dalgaya aldıkları sıradan bir kalem memuruydu. Soyadı Başmaçkin'di. Bilindiği gibi kunduracı anlamına gelen bu sözcüğün kökü kunduradır. Ancak aile ne zaman, hangi tarihte bu sözcüğü soyadı olarak benimsedi belli değil. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi de, kısacası bütün başmaçkinler kundura değil çizme giyerlerdi. Tabii yılda üç kez topuk değiştirmek koşuluyla. Memurun adı Akaki Akakievich'ti. Bu ad okurlarımıza biraz tuhaf, hatta uydurma gelebilir. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu ad onun için aranıp bulunmadı. Ona bundan başka bir adın verilmesini olanaksız kılan bir durumla karşı karşıya kalındı. Kısacası şöyle bir şey oldu. Akaki Akakievich, eğer belleğim beni yanıltmıyorsa, 23 Mart günü gece yarısına doğru doğdu. Bir memur karısı ve çok iyi bir insan olan rahmetli anacığı, bebeği vaftiz ettirmek için gereken her şeyi yaptı. Anne kapının tam karşısındaki bir yatakta yatıyordu. Sağ yanında bebeğe vaftiz babalığı yapacak olan idare mahkemesi kaleminde masa şefi, dünya tatlısı Ivan Ivanoviç Yeroşkin, sol yanında ise vaftiz anası, jandarma çavuşunun karısı, çok ama çok erdemli insan Arina Semyonova duruyordu. Bebeğe at seçmesi için Lousa'ya vaftiz gününün üç azizin adı önerildi. Mokki, Sossi ya da Çilekeş Hozdat'ın adlarıydı bunlar. Rahmetli kadıncağız, ne biçim adlar bunlar? Al birini vur ötekine deyince yeni adlar önermek için takvimin başka bir sayfasını açtılar. Bu kez de şu adlar çıktı karşılarına. Trifili, Dula, Varahasi. Hey tanrım, şansa bak, diye düşündü Loğusacık. Bugüne dek hiç duymadığım adlar. Hiç değilse Varadat ya da Varuh gibi bir ad çıkabilseydi şansıma. Çıka çıka Trifili, Varahasi gibi garip adlar çıkıyor. Takvimin sayfalarını yeniden çevirdiler. Bu kez de Pavşikahi, Yahtisi adları çıktı karşılarına. Bunun üzerine, vah yavrum vah, demek kaderi böyleymiş, diye düşündü dertli ana ve kararını verdi. Madem böyle, ben de ona babasının adını koyarım. Babasının adı Akaki'ydi. Varsın oğlunun adı da Akaki olsun. Akaki Akakievich adı işte böyle çıktı ortaya. Vaftiz edilirken Akaki ağladı ve bir devlet dairesinde kalem memuru olacağını sezmiş gibi yüzünü buruşturdu. Bütün bunları kahramanımızın adına bir zorunluluk sonucu aldığının, ona bir başka ad verilemeyeceğinin okurlarca anlaşılması için anlattık. kendisinin çalıştığı daireye ne zaman, nasıl girdiğini, atamasının nasıl ve kimlerce yapıldığını bilen ya da anımsayan yoktu. Bugüne dek ne müdürler, memurlar, şefler değişmişti çalıştığı yerde. Ama o hep şimdiki yerinde kaldı. Kalem memuru olarak. Hatta giderek onun dünyaya da böyle geldiğine, üzerinde memuriyet üniforması ve hafif seyrelmiş saçlarıyla memuriyete hazır doğduğuna inanmaya başladı insanlar. Kimse saygı göstermezdi kendisine. O önlerinden geçerken odacılar yerlerinden şöyle hafifçe kımıldamak şurada dursun, ta ötelerinden basit bir sinek uçuyormuş gibi umursamaz davranırlardı. Yöneticilerin tutumları ise soğuk ve zalimceydi. Bir masa şefi yardımcısı bile ''Şunu bir zahmet kopya ediverin'' ya da ''İşte size epey ilginç gelecek bir iş'' gibi devlet dairelerinde adet olmuş az buçuk incelikli bir yaklaşımı bile ona çok görür, gözünün içine sokar gibi önüne bir tomar kağıdı fırlatır, bir şey demeden gidiverirlerdi. Kendisine bu davranışı reva gören kişinin kim olduğuna, böyle bir şeye hakkı olup olmadığına bakmaz, önüne fırlatılan kağıtlara bir göz atıp hemen işe girişir, özenle temize çekmeye başlardı. Hele genç memurlar. Bir devlet dairesinde savrulabilecek en sıradan nüktelerle adamcağıza yüklenirler, hakkında uydurdukları, ona ve 70'lik ev sahibisine yakıştırdıkları zırva öykülerle canından bezdirirlerdi. Ev sahibesi koca karının onu dövdüğünü söylerler. ''Hadi saklama, nikah yakın mı?'' diye sorarlar. Kağıtları kırpıp kırpıp kar yağıyor diye başından aşağı serperlerdi. Sanki bütün bu olup bitenlerin kendisiyle bir ilgisi yokmuş gibi Akaki Akakiyeviç hiçbir tepki göstermez, çalışmasını sürdürürdü. Bütün bu şamata arasında işinde herhangi bir yanlış yapmaması anlaşılır gibi değildi. Bir tek işi iyiden iyiye eşek şakasına döktükleri, elini kolunu çekiştirmeye başladıkları ve böylece de çalışmasına engel oldukları zaman konuşurdu. ''Bırakın beni, canımı acıtıyorsunuz.'' İşte bütün söylediği buydu. Seçtiği sözcüklerde de, sesinde de karşı çıkıştan çok bir gariplik, kendini acındırmaya yönelik bir tını duyum sanırdı. Daireye yeni atanmış genç bir memur, öbür arkadaşlarına özenip Akaki Akakiyeviç'le alay etmeye, onu itip kalkmaya kalkıştığında birden işte bu acındırma tınısıyla içinin dağılır gibi olduğunu duydu. Usulca çekilip gitti. O günden sonra da hem Akaki Akakiyeviç'e hem de kalemdeki öbür arkadaşlarına karşı tavırları tümüyle değişti. Bilinmez bir güç, kibar, kültürlü ve soylu olduklarına hükmettiği arkadaşlarından uzaklaştırdı onu. Ve sonraları da uzun süre, hatta en neşeli olduğu anlarda bile saçları dökülmüş küçük memurun yüzü hiç gözünün önünden gitmedi. Ve onun ''Bırakın beni, canımı acıtıyorsunuz.'' diye yakınan, içe işleyen sözlerini ''Ben de sizin kardeşinizim.'' şeklinde algılamaya başladı. Ve bu zavallı genç memur, yaşadığı şu dar ömründe insan denen yaratıkta insanlık dışı onca şeyi görmekten, kültürlü, sosyete üyesi, zarif olma iddiası taşıyan ve hatta, aman tanrım evet, ve hatta dünya aleminin soylu kabul ettiği kişilerde ustaca gizlenmiş nice kabalıklar görmekten nasıl ürpermiş, elleriyle yüzünü kapayarak nasıl tir tir titremişti. Görevine Akaki Akakiyeviç kadar düşkün bir memur bulmak herhalde pek zordu. Göreve düşkünlük onu tanımlamakta yetersiz kalıyor aslında. Görevine büyük bir kıskançlıkla, hayır kıskançlıkla da değil, aşkla bağlıydı o. Yazıları temize çekerken kendini değişik, olağanüstü güzel bir dünyada bulurdu. Duyduğu hazzı yüzünden okuyabilirdiniz. Bazı harfler gözde harfleriydi. Bunları yazarken sanki kendinden geçer, yüzüne bir gülümseme yayılır, gözlerini kırpıştırır, ağzını oynatarak kalemine yardımcı olurdu. Yüzünün bu halden hale geçişinden onun o sırada hangi harfi yazmakta olduğunu çıkarabilirdiniz. Memuriyette gösterdiği olağanüstü çabaya uygun bir şekilde terfi ettirilmiş olsaydı, buna herkesten çok kendisi şaşardı herhalde, müsteşarlık özel kaleminde falan çalışıyor olabilirdi. Ama onun bunca çabanın sonunda hak ettiği şey, dairedeki nükteden arkadaşlarının anlatımıyla sırtında Ur, kıçında Basur olmuştu. Aslında çalışkanlığının kimselerin dikkatini çekmediğini söylemekte haksızlık olur. Bir seferinde Akaki Akakiyeviç'in canhıraş çalışmasına tanık olan ve onun çok kıdemli bir memur olduğunu öğrenen iyi yürekli bir genel müdür, yazıları temize çekmekten daha önemli ve angaryası daha az olan bir iş verdi kendisine. Yapacağı tek şey, önüne temize çekilmiş olarak gelen yazıyla daha önceki yazılar arasında ilgi kurmak, bazı yazılarda başlık değiştirmek ve kimi yerlerde de birinci tekil şahıstaki fiilleri üçüncü tekil şahsa çevirmekti. Bu yeni görevinden hoşnut kalmak şurada dursun, müthiş sıkılan Akaki Akakiyeviç, ''Siz en iyisi'' dedi. ''Bana yazı temize çekme işini verin yine.'' O günden sonra da sonsuza dek yazı temize çekme işiyle baş başa bıraktılar kendisini. Dünyada yazı temize çekmekten başka hiçbir şey yoktu sanki onun için. Üstü başı, giyimi kuşamı umrunda değildi. Resmi giysisi yeşil rengini yitirmiş, kumlu kızıl bir renk almıştı. Ceketinin yakası daracıktı. Bu yüzden olsa gerek, bu daracık yakadan fırlayan boynu olduğundan daha uzun görünür, bu haliyle de sokak satıcılarının başlarındaki tablalarda düzinelercesini yan yana dizip dolaştırdıkları, kafaları oynayan alçıdan kedileri andırırdı. Giysisinin üzerinde her zaman çöp, iplik gibi şeyler görülürdü. Sokakta yürürken pencerelerin altından tam aşağı çöp döküleceği sırada geçme sanatındaki ustalığından olsa gerek, şapkasının üzerinde kavun, karpuz kabuğu ya da bu türden saçma sapan şeyler bulunurdu. Başka memurlar cesur, delici bakışlarla etraflarını kolaçan eder, hatta karşı kaldırımdaki birinin pantolonunun önünün açık olduğunu bile fark edip manzara karşısında sırıtıp kikirdeşirken, o her gün işe giderken ya da işten dönerken yolda neler olup bittiğine hiç dikkat etmezdi. Olacak şey değil ya, gözü yolda bir şeye takılacak olsa bile gördüğü tek şey düzgün, özenli yazısıyla yazdığı satırlar olurdu. Ancak nereden ve nasıl çıktığı belirsiz bir at kafası hemen omuz başında biter ve geniş burun deliklerinden yüzüne şiddetli bir soluk puflatırsa, ancak o zaman özenle yazdığı bir satırın ortasında değil, resmen sokak ortasında olduğunu fark ederdi. Eve döndüğünde hemen yemeğe oturur, alelacele içtiği lahana çorbasından sonra bol soğanla pişirilmiş bir parça sığır etini, içine düşmüş sinek ya da Allah'ın yarattığı akla geldik gelmedik binbir şeye aldırmadan yer, yediği yemeklerin lezzetinin farkında bile olmazdı. Midesinin şiştiğini hissedince mürekkep okkasını, divitini çıkarır, eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden getirdiği böyle bir yazı yoksa, Salt kendi zevki için önemli bir yazıyı temize çekerdi. Önemli yazı demek, dil ve ifade üstünlüğü taşıyan yazı olmaktan çok, kimliğini yeni öğrendiği, önemli bir kişiye yazılmış yazı demekti. Petersburg'un kül rengi göğünün bütün bütüne kararıp da memur takımının aylık kazancına ve kişisel zevkine göre karnını bir güzel doyurduğu, yani dairelerde divit gıcırtılarının sona erip memurların kendilerine ya da başkalarına ait koşuşturmalarının bittiği, hatta yüreği devlete hizmet aşkıyla çarpan memurların bile gönüllü olarak yüklendikleri çalışmaların sona erdiği saatlerde, yani akşam yemeğinin ardından gecenin kalanını artık eğlenceyle tamamlama sırasının geldiği, kimilerinin kendini çılgıncasına tiyatro salonlarına, kimilerinin bayanların son moda şapkalarını incelemek için şık caddelere, kimilerinin de bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı bir kıza kur yapmak için nice zevklerden, gezip tozmalardan özveride bulunarak edinilmiş avize ve benzeri ıvır zıvırla süslü, iki oda bir mutfaklı, küçük apartman dairelerindeki bir akşam toplantısına attığı, kısacası tüm memur milletinin küçük, alçak gönüllü arkadaş evlerine dağılıp bir fincan çay yanında iki kapiklik gevrek gevelediği ve cigaralarını tüttürerek kağıt oynadığı, kağıtlar dağıtılırken de hiçbir Rus insanının kendini alıkoyamadığı yüksek sosyeteye dair dedikoduların yapıldığı, hatta konuşulacak hiçbir şey bulamayıp da Falconet'in bakır atlı heykelinin, atının kuyruğunun koparıldığının kendisine haber verildiği kumandana dair bayat öykülerin anlatıldığı, kısacası herkesin eğlendiği, eğlenmeye çalıştığı saatlerde Akaki Akakievich asla evinden dışarı çıkmazdı. Hiç kimse onu şunun ya da bunun evindeki bir eğlence akşamında gördüğünü söyleyemezdi. Gönlünce ve doyasıya yazılar temize çektikten sonra kendini yatağa atar, gülümseyerek Yüce Tanrı'nın inşallah onu temize çekilecek, yazısız bırakmayacağı ertesi günü düşünürdü. Ama işte yalnızca kalem memurlarının değil, her türden gizli, açık servis memurlarının, saray görevlilerinin, müşavirlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi, kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların yaşam yollarına sinmiş türlü tuzaklar, belalar olmasaydı, yıllık 400 rublelik kazancıyla halinden hoşnut bir kalem memuru olarak ölene dek huzur içinde yaşayıp gidebilirdi Akaki Akakievich. Yılda 400 ruble ya da bu civarlarda para kazananların amansız bir düşmanı vardır Petersburg'da. Bu düşman, kimilerinin her nedense adamın canına can kattığını öne sürdükleri kuzey ayazından başkası değildir. Bu sağlıklı soğuk, dairelerine gitmek için bütün memurların yollara döküldüğü sabah saat 9 dolaylarında hiç ayrım gözetmeden bütün burunlara öyle acımasız fiskeler indirmeye başlar ki, düşük dereceli gariban memurlar burunlarını nereye sokup nasıl koruyacaklarını bilemezler. Yüksek dereceli memurların bile ayazdan alınlarının zonkladığı, gözlerinden yaşların süzüldüğü bu saatlerde kalem memurları büsbütün umarsızdırlar. Yapabilecekleri tek şey evleriyle daireleri arasında 4-5 sokağı olabildiğince hızlı koşarak aşmak, sonra da kendilerini hademe odasına atarak yolda buz tutmuş bulunan memuriyet yetenekleri çözülüp de yerine gelene dek oldukları yerde bir güzel tepinmektir. Akaki Akakievich, şu sözünü ettiğimiz 4-5 sokaklık uzaklığı usulüne uygun bir hızla aşmasına karşın, son sıralarda sırtının ve omuzlarının sızladığını duyumsamaya başlamıştı. Sonunda bu işin paltosundan kaynaklanıyor olabileceğini düşündü. Bir gün işten eve döndüğünde paltosunu güzelce inceledi. Ve özellikle de sırt ve omuzlar başta olmak üzere birkaç yerde paltosunun hem çuha kumaşının hem de astarının tümüyle eriyip tülbent gibi inceldiğini fark etti. Bu arada yeri gelmişken belirtelim ki Akaki Akakievich'in paltosu da memurların alay konularından biriydi. Hatta adamcağızın bu üst giysisine anlı şanlı palto adını bile çok görerek sabahlık demeye başlamışlardı. Aslına bakarsanız, Akaki Akakievich'in paltosunun paltoya benzer bir halinin kalmadığı da bir gerçekti. Epriyen, yıpranan yerlere yama olarak kullanılmaktan yakalar kesile kesile incecik bir şerit halini almıştı. Paltodaki bu eksilmeler ve eklemeler ne yazık ki onu diken terzinin ustalığını tümüyle yok etmiş, paltoya kaba dokunmuş bir çuval görüntüsü vermişti. Sonunda Akaki Akakievich, paltosunu bir apartmanın arka merdivenlerle ulaşılan 4. katında oturan, çiçek bozuğu yüzüne ve şaşı gözlerine karşın, eğer sarhoş değilse ve kafasını meşgul edecek başkaca bir engeli de yoksa, yalnızca memurların değil, bu takıma yakın olan herkesin pantolonlarını, fraklarını ustaca onaran Terzi Petrovic'e götürmeye karar verdi. Bu terzi üzerine uzun uzadıya bir şeyler söylememize elbette gerek yok. Ancak madem ki tüm öykü kahramanlarının karakterlerini ayrıntılarıyla çizmek usulden olmuş, o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. Gelsin bakalım şu Petrovic de buraya. Bir beyin yanında köleyken adı yalnızca Grigori'ydi bu Petrovic'in. Petrovic adını özgürlüğüne kavuştuktan ve bayramlarda zil zurna sarhoş olmacasına içmeye başlamasından sonra aldı. Önce büyük bayramlarda içiyordu. Sonra büyük küçük demeden takvimde yanına küçük bir haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle dedelerinin izinden bir milim bile şaşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Karısıyla kavga ettiğinde de ona en çok ortalık karısı ve alaman diye söverdi. Şimdi madem adamın karısını andık, ister istemez onun hakkında da bir iki söz söylememiz gerekecek. Gel gelelim Petrovic'in karısının başına başörtüsü örtmek yerine bereye benzer bir şapka giydiğinden ve güzellikten yana fazla nasipli olmadığından başka bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Güzellik faslında sokakta giderken kadının şapkası dikkatlerini çekip de yüzünü görmeye çalışan inzibat erlerinin bıyıklarını titretip garip sesler çıkararak hemen oradan uzaklaştıklarını söylersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Bütün Petersburg apartmanlarının arka merdivenleri aynı olduğu için Petrovic'in dairesine çıkan merdivenlerin bulaşık suları içinde olduğunu ve insanın burnunun direğini sızlatacak denli amonyak koktuğunu söyleyerek hakkını yememek gerekir. Yağlı sularda kaymamaya çalışarak merdivenleri tırmanırken Akaki Akakievich, paltosunun onarımı için terzinin kaç para isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve ''İki rubleden bir kapik fazla etmez böyle bir onarma işi'' diye düşünüyordu. Terzinin kapısı ardına kadar açıktı. Çünkü Alaman karısı mutfakta balık kızartıyordu ve ortalık öylesine duman içindeydi ki duvarlarda gezinen hamam böcekleri bile görülmüyordu. Hatta Akaki Akakievich bile ev sahibesine görünmeden mutfaktan geçip boyasız büyükçe bir tahta masanın üzerine bağdaş kurmuş durumda bulduğu Petrovic'in odasına girdi. Petrovic iş başındaki bütün terziler gibi yalın ayaktı. Bu ayaklarda Akaki Akakievich'in gözüne ilk takılan o çok iyi bildiği ayak baş parmaklarının kaplumbağa kabuğu gibi kalınlaşmış, bükülüp garip, çirkin bir şekil almış tırnakları oldu. Adamın boynunda bir ip çilesi asılıydı. Kucağında ise onarmaya çalıştığı paçavraya dönmüş bir giysi duruyordu. Dakikalardır ipliği iğneye takmakla uğraştığı için hem odanın yeterince aydınlık olmayışına hem ipliğe verip veriştiriyordu. Terzinin öfkeli bir anına rast gelmesi canını sıktı Akaki Akakievich'in. Petrovic'e iş yaptıracağı zaman adamın içkili olmasını ya da karısının deyimiyle şaşı şeytanın istimini aldığı bir anı yeğlerdi. Çünkü istimliyken Petrovic daima hoşgörülü olur, önerilen paraya hiç itiraz etmediği gibi bir de yerden selam ile bitmez tükenmez teşekkürler yağdırırdı. Evet, gerçi daha sonra karısı gelir ve Petrovic'in sarhoş olduğu için böyle ucuza iş aldığından dem vurarak sızlanırdı ama 5-10 kapiklik bir ekleme ile işi halletmek yine mümkün olurdu. Şimdi ise Petrovic anlaşılan ayıktı. Canı sıkkındı. Konuşkanlığı üstünde değildi. Bu yüzden de şu 5 paralık işe kim bilir ne isteyecekti. Akaki Akakievich yanlış bir zaman seçtiği için geri dönecekti. Ama artık çok geçti. Çünkü terzi sağlam tek gözünü üzerine dikmiş, dikkatle ona bakıyordu. Bu yüzden Akaki Akakievich, ''Merhaba Petrovic'' dedi ister istemez. ''Nasılsın?'' Petrovic, ''Sağ olun efendim, sağlığınıza duacıyım'' dedi. Bir yandan da kendisine ne gibi bir av geldiğini anlamak için gözünü konuğun ellerine kaydırmıştı. Akaki Akakievich, ''Ben sana Petrovic'' dedi. ''Şey yaptım.'' Bu arada Akaki Akakievich'in yarım ağızlanmış, anlamsız sözcüklerle, örneklerle konuşma özelliğinden söz etmemiz gerekiyor. Eğer iş bütün bütüne sarpa sararsa çoğu kez ''Bu aslında tümüyle'' diye başladığı tümcesinin gerisini unutup ya da bunun tamamlanmamış bir tümce olduğunu düşünüp sözünü hiç bitirmemek gibi bir alışkanlığı da vardı. Bütün terzilerin ilk karşılaştıkları kişilere hep yaptıkları gibi müşterisinin bütünüyle kendi elinden çıkma ve her parçası bildik olan giysisini yakasından eteğine, kol ağzından iliğine dek dikkatle süzen Petrovic, ''Ee?'' dedi. ''Neyinizi onarmamı istiyorsunuz benden?''
''Ben şey, Petrovic, paltom. Bak gördüğün gibi hakiki çuhadan, sapasağlam. Ne var ki bazı yerleri eski gibi görünüyorsa da aslında öyle değildir. Sadece birkaç yeri. Bir sırtı bir de şu omzu. Biraz eprimiş. Birazcık da şu omuz. Hepsi bu. Öyle fazla bir işi yok anlayacağın. Petrovic baltoyu alıp önüne masaya yaydı. Evire çevire dikkatle gözden geçirdi. Kendi kendine başını sallayıp pencerenin önünde duran yuvarlak enfiye kutusuna uzandı. Enfiye kutusunun üzerinde bir generalin resmi vardı ve kutunun kapağında tam generalin yüzüne gelen yer parmakla basıla basıla delindiği için dört köşe bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Enfiyesini çeken Petrovic, paltoyu iki eli arasında gererek ışığa tutup baktı. Yeniden başını salladı. Sonra paltonun astarlı yüzünü kendine çevirip baktı. Yeniden başını salladı. Yeniden yüzü dört köşe kağıtla kaplanmış general resmi kapaklı enfiye kutusunu açıp burun deliklerini tütünle doldurdu. Kutuyu tam kağıt yamanın üzerine bastırarak kapatıp bir köşeye sakladı ve sonunda ''İflah olmaz bu palto!'' dedi. Bu sözleri duyan Akaki Akakievich'in yüreği duracaktı. ''Nasıl yani iflah olmaz Petrovic?'' dedi bir çocuk gibi yalvaran bir sesle. ''Bir tek omuzları biraz eprimiş. Sende bir sürü parça vardır yamayacak.''
''Canım efendim, yamayacak parça var elbette, bulunur. Ancak nasıl yamayacaksın? İğneyi dokunduğun anda bu kumaş pul pul dökülür. Tümüyle erimiş bitmiş.''
''Dökülürse dökülsün. Dökülen yere de bir yama.''
''Yama tutacak hali kalmamış ki kumaşın. Gene iyi dayanmış sizin bu çuha. Yoksa baksanıza, rüzgar esse dağılıp gidecek neredeyse.''
''Canım, elbette yapacak bir şey vardır. Yeter ki sen iste.''
''Yok,'' dedi Petrovic, bu defa kesin bir sesle. ''Bitmiş bu palto. Kışın en soğuk günlerinde şerit şerit kesip ayağınız için dolama yapın bu paltodan. Ayaklarınızı çoraptan daha iyi korur. Zaten bu çorap denen şey Almanların icadıdır. Sırf daha çok para kazanmak için icat etmişler bu saçma sapan şeyi.'' Petrovic her fırsat düştüğünde Almanlara veriştirmeye bayılırdı. ''Paltoya gelince, galiba kendinize yeni bir palto diktirmeniz gerekiyor.''
Yeni sözüyle birlikte Akaki Akakievich'in gözleri karardı. Odadaki her şey önünde dönmeye başladı. Açıkça görebildiği tek şey, Petrovic'in tabakasının kapağındaki yüzüne kağıt parçası yapıştırılmış general suratıydı. ''Nasıl yani yeni?'' dedi. Hep öyle düşteymiş gibi. ''Benim yeni bir paltoya yetecek param yok ki.'' Petrovic barbarca denilebilecek bir serin kanlılıkla
''Evet, paltonuzu yenilemeniz gerek.'' dedi.
''Peki, eğer yeni bir palto düşünecek olsak, yani demek istiyorum ki...''
''Kaça patlar mı demek istiyorsunuz?''
''Evet.''
''150 kağıdı geçer.''
Soruyu böylece yanıtlayan Petrovic dudaklarını anlamlı bir şekilde sıktı. Karşısındaki insanı afallatmayı, sonra da göz ucuyla yüzünün aldığı şekli izlemeyi pek severdi.
''Bir palto için 150 ruble mi?'' diye bağırdı zavallı Akaki Akakievic.
Belki de hayatında ilk kez sesini yükseltmişti. Çünkü hep alçak sesle konuşurdu.
''Evet,'' dedi Petrovic. ''Üstelik de paltosuna göre daha da yükselebilir bu fiyat. Yakası sansar kürküyle çevrilsin, bir de ipek astarlı kapşonu olsun derseniz o zaman 200 kağıdı gözden çıkarmanız gerekir.''
Akaki Akakievich, Petrovic'in ne sözlerini duyuyor ne de kendisini etkilemek için döktürdüğü öbür numaraları fark ediyordu.
''Petrovic, lütfen şöyle üstün körü de olsa bir elden geçirsen, belki biraz daha giyebilirdim.''
''Olmaz. Bu benim emeğimin boşa gitmesi, sizin de paranızı havaya saçmanız demektir.''
Akaki Akakievich'in işini bitiren sözler oldu bunlar. Petrovic, bitkin bir durumda atölyesinden çıkan müşterisinin ardından dudaklarını sıkıp uzunca bir süre baktı. Yeniden işe koyulmadan önce hem kendi onurunu koruduğu hem de sanatının aşağılanmasına izin vermediği için kendinden hoşnut olmanın tadını çıkarttı. Caddeye çıktığında düşteymiş gibiydi Akaki Akakievic.
''Şu işe bak,''
diye söyleniyordu kendi kendine. Aklıma gelirdi de bu kadar olacağı gelmezdi. Şu işe bak.
Bir süre suskun yürüdü. Sonra yeniden söylenmeye başladı.
İşe bak. Dünyada aklıma gelmezdi bu kadar pahalı olacağı. İşe bak.
Yeniden uzunca bir süre suskun yürüdü. Sonra yeniden aynı mırıldanmaları sürdürdü.
İşe bak. Kimin aklına gelirdi bu kadar tutacağı? İşe bak. Olacak şey mi bu?
Evinin yönünde değil, tam tersi yönde yürüdüğünün farkında bile değildi. Yolda kendisine çarpan bir soba borusu temizleyicisi omzunu kurum içinde bıraktı. Bir inşaatın iskelesinden dökülen kireçler şapkasını doldurdu. Ama o bütün bunların farkında değildi. Ta ki uzun saplı nacağını yanına dayamış, boynuz tabakasından nasırlı avucuna enfiye döken bir bekçiye çarpıp da bekçi kendisine
''Hop hop, kör müsün be adam, kaldırımdan yürüsene!''
diyene dek. Çevresine bakınmasını ve evinden yöne dönmesini sağlayan da bu uyarı oldu. Ve ancak burada sayıklamaya benzer söylenmelerini bir yana bırakıp düşüncelerini toparlayabildi. Durumunu olanca çıplaklığıyla, gerçekliğiyle gördü. Ve kendi kendisiyle, akıllı, içten bir dostuyla konuşur gibi konuşmaya başladı.
Hayır. Petrovic'le konuşmak için hiç de uygun bir zaman değildi bu. O şimdi şeydir, yani karısı kendisini epey hırpalamış olmalı. Bütün bunlar onun etkisiyle. En iyisi pazar sabahı gideyim ben ona. Neden dersen, cumartesi tatil. Tabii o akşam kafayı iyice çekmiş olacağı için pazar sabahı ayılmak için yeniden içmesi gerekecek. Karısının da kendisine bu iş için para koklatmayacağı besbelli. Bu durumda ne olacak? Benim eline sıkıştıracağım 3-5 ruble onu hem yeterince konuşkan edecek hem de yeterince uysallaştıracak. O zaman da bizim balta çantada keklik.
Kendi kendisine böyle akıllar yürüten Akaki Akakiyeviç içinden kendine esaslı bir aferin çekip ilk pazar gününü bekledi. Uzaktan Petrovic'in karısının evden çıkıp bir yerlere doğru gittiğini görünce hızlı adımlarla doğruca Petrovic'in atölyesine yöneldi. Petrovic gerçekten de cumartesi gecesi uçtuğu için pazar sabahı yerlerde sürünüyordu. Ama yine de meselenin ne olduğunu öğrenince sanki kendisini şeytan dürtmüş gibi
"Yok!" dedi. "Katiyen olmaz. Yenisini ısmarlamanız gerek."
Akaki Akakiyeviç bunun üzerine adamın eline bir 10 kapik sıkıştırıverdi. Petrovic,
"Çok teşekkür ederim efendim," dedi. "Sağlığınıza 2 kadeh atıp inşallah biraz kendime geleceğim. Balta konusundaysa en ufak bir kaygınız olmasın. Eskisi iflah olmaz. Size öyle bir palto dikeceğim ki bütün kentte herkes sizin paltonuzu konuşacak."
Akaki Akakiyeviç onarım üzerine bir iki şey söyleyecek oldu ama Petrovic'in onu dinlediği yoktu.
"Size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim.
Öbürünü unutun.
Yeni paltonuz üzerine konuşalım. İsterseniz son moda bir şey de yapabiliriz. Yakası gizli gümüş kopçalarla açılıp kapanan cinsten bir palto."
Akaki Akakiyeviç, yeni paltonun kaçınılmazlığını kesin olarak anlamış, bunu anlamasıyla da yıkılması bir olmuştu. Gerçekten de nereden bulacak, hangi parayla yaptıracaktı paltoyu? Kuşkusuz önümüzdeki bayram ikramiyesi bir bölümünü karşılayabilirdi palto giderinin. Ama o paranın yeri çoktan hazırdı. Önce kendine yeni bir pantolon alacak, sonra da geçen ay ayakkabılarına yaptırdığı pençenin borcunu ödeyecekti. Ayrıca terziye 3 gömlekle burada adlı adınca söylenmesi pek uygun kaçmayacak 2 de iç çamaşırı ısmarlayacaktı. Kısacası ikramiyenin neler için nerelere dağıtılacağı şimdiden belliydi. Bu da bir yana müdürünün cömertliği tutsa ve ikramiyeyi 40 ruble yerine 45 hatta 50 ruble olarak bile belirlese arta kalan para palto için gereken paranın yanında denizde damla gibi kalacaktı. Gerçi Petrovic bazen çok yüksek rakamlar söyleyerek müşterilerini afallatmaktan hoşlanırdı. Bunu biliyordu. Hatta bir seferinde karısı
"Ne diyorsun sen be salak?" diye çıkışmıştı Petrovic'e. "Aklını mı oynattın? Geçen gün aynı işi neredeyse bedava denilebilecek bir fiyata yapmıştın. Şimdi nereden estiyse saçma sapan rakamlar söylüyorsun. Acaba sen kendin o kadar eder misin?" Aslında Petrovic'in paltoyu 80 rubleye de dikmeye razı olacağından adı gibi emindi Akaki Akakievic. Ne var ki iş bu 80 rubleyi bulmaktaydı. Yarısını belki bulabilirdi. Evet, silkinir, dökünür, yarısını hatta belki yarısından az fazlasını çıkarabilirdi. Ama ya kalan yarısı? Ama okurlarımıza önce şu ilk yarının nasıl bulunabileceğini anlatalım. Akaki Akakievich'in harcadığı her ruble için bir kapik biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. Kilitli bir küçük kutu içinde biriktirdiği bu bakır mangırları yılda iki kez gümüş onluklara çevirirdi. Bu ne zamandır yaptığı bir işti. Şimdi de birkaç yıldır biriktirdiği paralarla 40 rubleyi aşkın bir tutara ulaşmıştı. Sonuç olarak palto parasının yarısı cepte hazırdı. İyi de ya kalan yarısı? Akaki Akakievich düşündü, taşındı ve hiç değilse bir yıl süreyle bazı harcamalarını kısmaya karar verdi. Akşamları çay içme alışkanlığına son verecekti örneğin. Sonra hava karardığında mum da yakmayacaktı. Eve iş getirildiğinde ev sahibesinin odasına gidip onun mumunun ışığında yapacaktı işini. İşe gidip gelirken olabildiğince dikkatli, ayakkabılarına ağırlığını vermeden şöyle parmak uçlarında hafif hafif yürüyecekti ki kundura tabanları çabuk aşınmasın. Çamaşırlarını da yıkanması için çamaşırcı kadına daha seyrek verecek, bununla da yetinmeyip eve gelir gelmez eskimesinler diye iç çamaşırlarını da dahil bütün üstündekileri çıkarıp zamanın acımasına uğradığı için olsa gerek hala giyilebilir durumda olan pamuklu sabahlığıyla oturacaktı bir tek. Eğriye eğri, doğruya doğru. Başlangıçta epey zor geldi bu kısıtlı yaşam kendisine. Ama sonra alıştı. Her şey yoluna girdi. Hatta akşamları yemek yemeden durmayı bile öğrendi. Nasılsa ruhu yakın bir gelecekte edineceği paltonun o sonsuz hayaliyle beslenebiliyordu. Bu andan sonra da yaşamında bir eksiklik varmış da tamamlanmış gibi oldu. Evlenmişti sanki ya da yaşamına bir başkası katılmıştı. Yalnız değildi artık. Yaşam yolunu onunla birlikte aşmaya karar vermiş, hoş, sevimli bir yaşam arkadaşı vardı. Bu arkadaş eskimek bilmeyen, sağlam bir astarı olan, astarıyla kumaşının arasına kalın bir pamuk tabakasıyla beslenmiş paltosundan başkası değildi. Akaki Akakievich sanki daha bir canlanmış, hayatta bir amacı olan, bu amaç uğruna ne yapacağını, ne edeceğini bilen sağlam karakterli bir insan olmuştu. Yüzünden ve davranışlarından kuşkucu, kararsız, güvensiz, silik, sünepe ne varsa silinip gitmişti. Zaman zaman gözleri bir kor gibi yanıyor, bu da bir yana kafasından son derece gözü pek düşüncelerin geçtiği oluyordu. Gerçekten de yakaya sansar kürkü koyduramaz mıydı acaba? Paltosu üzerine bu türden derin düşüncelere dalması onu işinde de dalgın yapmıştı. Bir seferinde yazıyı temize çekerken az kalsın bir yanlış yapıyordu. Farkına varmasıyla birlikte basbayağı duyulur bir sesle "Ah!" diye bağırdı. Hat çıkardı. Paltosu üzerine konuşmak için Petrovic'e her ay en az bir kez uğruyordu. Çuha kumaşın iyisi nerede satılır, hangi renk daha güzel olur, kumaşın metresi kaçadır gibi konular üzerine konuştuktan sonra evine biraz kaygılı da olsa hemen hep hoşnut dönüyordu. İşte sonunda bütün bunların satın alınacağı zaman paltosunu diktireceği zaman geliyordu. İşler beklediğinden de hızlı yürüdü. Genel müdür ikramiyesini onun umduğunun çok üstünde 40 değil, 45 değil, tam 60 ruble olarak saptadı. Artık Akaki Akakievich'in bir paltoya gereksinimi olduğunu mu sezmişti, yoksa bu bir rastlantı mıydı bilmiyordu. Ama birdenbire cebinde fazladan koca bir 20 ruble kalmıştı. Bu durum işlerin gidişini hızlandırdı. Birkaç ay daha açlığa talim etti mi cebinde tam tamına 80 rublesi olacaktı. Her zaman pek sakin olan yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. İkramiyeyi aldığı gün Petrovic'le birlikte çarşıya çıktılar ve çok güzel bir paltoluk kumaş aldılar. Aldıkları kumaşın çok güzel olması son derece doğaldı. Çünkü palto konusu 6 aylık bir konuydu ve bu süre içinde pek çok kez çarşıya uğrayıp kumaşlar arasında fiyat karşılaştırması yapma olanağı olmuştu. Yine de Petrovic, ''Bundan iyi paltoluk kumaş var diyen çıkarsa alnını karıştırırım.'' dedi. Astarı pamukludan seçtiler. Ama öyle sıkı, sağlam dokunmuş bir astardı ki bu Petrovic'e göre ipekten çok daha iyiydi. Görünüş olarak da ipeklideki parlaklık ve kayganlığa sahipti. Yaka için sansardan vazgeçtiler. Çünkü gerçekten çok pahalıydı. Onun yerine kedi aldılar. Çarşıdaki en güzel kedi kürküydü bu. Uzaktan bakıldığında herkesin sansar sanabileceği güzellikte bir kürktü. Astarla kumaşın arası tümüyle pamuk kaplandığı için dikiş 2 haftasını aldı Petrovic'in. Yoksa palto çok daha erken hazır olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble istedi. Aşağısı kesinlikle kurtarmazdı. Çünkü yalnızca ibrişim kullanmıştı dikişte. Çift dikiş uygulamıştı ve her seferinde ipi dişleriyle çekerek son derece sıkı bir dikiş atmıştı. Günlerden neydi söyleyebilmek güç ama Akaki Akakievich'in yaşamının en görkemli günü olduğu kesindi. Petrovic'in nihayet paltoyu bitirip getirdiği gün. Sabahleyin tam daireye gideceği anda çıkıp gelmişti Petrovic. Kucağında paltoyla. Üstelik ayazlar başlamıştı ve gitgide artacağı benziyordu. Doğrusu palto için bundan daha uygun bir zaman arasan bulamazdın. Petrovic'in yüzünde Akaki Akakievich'in daha önce hiç görmediği, yaptığı işin değerini bilen, kendi ustalığına büyük önem veren bir anlatım vardı. Astar yenileyen, eski giysileri onaran terzilerle gerçek terzileri ayıran çizginin gerçek terziler yanında kaldığını kanıtlayan önemli bir yapıt ortaya koyduğunun farkında gibiydi. Küçük bir bohçayı andıran mendilinin içine sardığı paltoyu çıkardı. Mendil, çamaşırcıdan daha yeni yıkanıp gelmişti. Bu yüzden kullanmak için katlayıp cebine koydu. Paltoyu çıkarınca önce 2 eliyle havada kaldırıp gururla baktı. Sonra da çalımlı, ustaca bir hareketle Akaki Akakievich'in omuzlarına atıverdi. Sonra arkaya geçip eteklerinden çekerek paltonun Akaki Akakievich'in omuzlarına tam oturmasını sağladı. Öne geçip bir süre öylece omuza atılmış, düğmeleri iliklenmiş olarak duran eserini seyretti. Ama Akaki Akakievich, yaşını başına almış bir insan olarak paltosunu tam giymek, kollarının falan nasıl geleceğini görmek istiyordu. Petrovic onun paltoyu giymesine yardım etti. Baktılar kollar da tam oturmuştu. Sözün kısası, palto tam bir harikaydı ve harika bir zamanda yetişip gelmişti. Bu arada Petrovic, dikiş ücreti olarak yalnızca 12 ruble almasını, bir ara sokakta ve tabelasız olarak çalışıyor olması ve bir de tabii kendisini eskiden beri tanıyor olmasıyla açıklamayı ihmal etmedi. Nevski bulvarındaki terziler 75 rubleden aşağı asla dikmezdi böyle bir paltoyu. Akaki Akakievich bu konuda hiç tartışmaya girmedi. Petrovic'in bol keseden savurduğu kocaman rakamlardan oldum olası korkardı. Borcunu ödedi. Petrovic'e teşekkür etti. Ve daireye gitmek için yeni paltosuyla hemen yola koyuldu. Petrovic yol ortasında durup uzun süre paltosunu arkadan izledi. Sonra bir yan sokağa sapıp kestirmeden Akaki Akakievich'in önüne çıktı. Yapıtını bir kez daha önden seyretti. Bu arada Akaki Akakievich içinde kıpır kıpır bayram sevinçleri uçarcasına yürüyordu. Her saniye yepyeni paltosunu düşünüyordu. Hatta birkaç kez içindeki hoşluktan yüzüne gülümsemeler yayıldı. Gerçekten de paltosu hem çok güzeldi hem de çok iyi ısıtıyordu. Yolları nasıl açtığının farkına bile varmadı. Bir de baktı ki daireye gelmiş. Vestiyerde paltosunu çıkardı. Havada şöyle bir çevirip bir kez daha baktı. Sonra odacıya gözünü dört açmasını tembihleyerek paltoyu uzattı. Dairede herkes her nasılsa hemen öğrenivermişti Akaki Akakievich'in palto niyetine giydiği sabahlığın artık olmadığını, onun yerine kendine yeni bir palto diktirdiğini.